Merhabalar, Üretim Bandı Tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bu bölümkü konuğum Alper Kanat. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk Ender. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Uzun zamandır bekliyordum bu anı.
Evet ya, kusura bakma. Sen de tanıdığım bir arkadaşımsın ama böyle bir denk gelemedik, olmadı. Ya bir ara çok istedim, sen yoğundun herhalde. Bir bebek mebek işleriniz vardı sanırım. Hayırlı olsun. Yani o ara olmadı. Ondan sonra herhalde başka bir şeyler oldu ama oldu, güzel. Şimdi zaten konuşacağız uzun uzun. Biraz çalıştığın şirketten ve kendinden bahseder misin?
Tabii abi. Ben yaklaşık işte 6-6,5 senedir daha önce Positron olarak bilinen, şu anda da arada Monetize ve işte az da olsa Fiserv olarak bilinen, şu anki ismi Comensis olan şirkette çalışıyorum. Şu an Solution Architect olarak çalışıyorum. Girdiğimde ama işte yaklaşık bir işte 6 sene önce falan Senior Software Engineer olarak başlamıştım. Sonrasında da Lead Developer olarak devam ettim. En sonunda da Solution Architect olarak devam ediyorum şu an. Biz kabaca aslında böyle anahtar, yani Positron olarak biliniyoruz normalde her Türkiye'de. Daha çok böyle anahtar çözüm, anahtar teslim, işte web projeleri, işte mobil projeler tasarımıyla, işte backend ile frontend ile bunları yaparak biliniyoruz aslında. Ama Comensis olduktan sonra şirket iki yeni departman daha açtı. Bunlardan bir tanesi Cloud, bir tanesi de Dataroid. Ben aslında çalışmaya başladığımda birçok projenin, yani şirketin işte Positron olarak bilinen halinin ve yapılan birçok projenin backend tarafında çalıştım. Son işte yaklaşık bir 4 senedir falan da aslında Dataroid projesi üzerine çalışıyorum. Bu şekilde diyebiliriz aslında. Son olarak bir de şey de söyleyeyim, işte yaklaşık bir 4-5 senedir de İzmir'de yaşıyorum ben. İstanbul'dan buraya taşındık. İşte şirketin burada ofis açmasıyla beraber biz de işte şirket seçenek sunmuştu, işte gitmek ister misiniz diye. Biz de tabii seve seve dedik. Eşimle beraber buraya taşındık. Yaklaşık 4-5 senedir de burada yaşıyoruz. Bu şekilde.
Müthiş. Zaten İzmir falan, eğer vaktimiz olursa biraz konuşuruz. Zaten hani bu remote'da çalışmaya başlayınca da insanlar bayağı bir şey favori oldu İzmir. Şimdi ben sana şeyi soracağım. Sen Twitter'dan da yazmıştın bana zaten. Bu Solution Architect ne oluyor? Benim çok merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz?
Vallahi abi, ben sizin bölümleri başından beri dinliyorum. Sürekli herkese sorduğum bir soru, diyorum içimden, bu Solution Architect'ler Ender'e ne etti? Nihayet herhalde bugün artık bu sırrı çözeceğiz beraber.
Bakalım.
Valla Solution Architect aslında, ya bizim şirkette böyle bir title yoktu bu arada. Ben normal lead developer olarak devam ederken aslında işte üzerimde böyle kendi inisiyatifimle de aldığım bazı sorumluluklar vardı. İşte böyle işte bazı projelerde mesela müşteriye danışmanlık gibi böyle bir takım sorumluluklarım olmaya başladı. Normalde şirkette öyle bir şey yoktu aslında, yani atıyorum müşterinin servisleriyle ilgili danışmanlık verme vesaire gibi. Onun dışında işte ortam, yani internal ortamların yönetimi, işte şirkete bazı teknolojilerin böyle önce olarak işte tanıtılması, içeride kullanılmaya başlanması, onun için altyapı hazırlanması vesaire bir şeyleri böyle ön ayak oldukça bir süre sonra aslında bu rolü aslında biraz içine doldurmaya başladık diyeyim. Zaten işte Dataroid projesiyle beraber de aslında iyice aslında onun mimarı oldum diyebilirim. Şu an zaten projede iki mimardan biriyim. Benim aslında yaptığım şeyler kabaca, yani projenin aslında gidişatı ile ilgili işte takımdaki arkadaşlara yardımcı olmak. Yani hiç böyle, hani senin sorularında da vardı işte, ben bunu çizdim ve bu işte bu şekilde yapılacak gibi bir şey aslında pek öyle olmuyor. Zaten onu aslında, yani biz istesek de başkası da, yani diğer takımdaki arkadaşlar da kabul etmiyor. Genellikle abi şey, atıyorum bir teknolojiyle ilgili bir araştırma yapılması, o teknolojinin işte uygulanabilmesi, takımdaki arkadaşların o teknolojiyi işte sahiplenebilmesi için onlara destek, işte yeri geldiğinde code review, müşteri toplantılarına katılıp işte mimari konularda onlara destek vermek, yeni işte ortamlarla ilgili bir takım altyapısal işlerin yapılması gibi gibi böyle bir sürü aslında sorumluluğu olan, aynı zamanda bu arada çok aktif işte kod da yazıyoruz burada biz. Code review süreçlerini işte ilerleten, yani bunun gibi bir sürü şapkası olan aslında bir rolden bahsediyoruz. Böyle diyebilirim aslında kabaca.
Şimdi bu yani linç mi yerim bilmiyorum da, şimdi bu solution architect olmuyor bence. Bu zaten sen şu an senior ya da staff engineer'ı söyledin bence. Yani tamamen anlattığın o abi. Kod yazıyorsun, PR okuyorsun, diğer arkadaşlara yardım ediyorsun. Ya benim burada ki aslında ortaya, insanın gözüne sokmaya çalıştığım şey, yani böyle bir kodlamadan bir şeylerin kararını verip kodlamayı başka insanlara bırakmak. Yani bizim mesleğimiz öyle değil ki. Yani ben öyle görüyorum en azından. Bizim mesleğimiz tamamen takım oyunuyla, takımla yapılan bir şey. Tabii ki iyi bilenler var, daha az bilenler var. İyi bilenler yol gösteriyorlar. Hatta kod yazıyorlar yol gösteriyor senin yaptığın gibi.
Ama orada bir şey de var abi. Yani mesela şirketlerde bazen böyle ara roller de gerekiyor. Yani mesela sen lead developer olduğun zaman işte bu işin bir de bir soft skill tarafı da var. Yani atıyorum belli sayıda insanın yönetilmesi, işte yani ne bileyim izinleri veya işte ona karışmıyor da olabilirsin. Yani şirketin aslında o role nasıl baktığıyla da ilgili bir durum bu. Ne bileyim işte soft skill gerektiren bir takım şeyleri de, sorumlulukları da almış olabilirsin. Ya da tamamen hakikaten böyle işte development yapıp development konusunda yani technical lead gibi olabilirsin. Ama atıyorum bazı şirketlerde mesela şey çok net ya. Atıyorum sen developersan yani geliştiriciysen geliştiricisin yani, anladın mı? Atıyorum DevOps işlerine karışmazsın ya da ne bileyim işte müşteriyle görüşmüyorsundur vesaire gibi böyle. Yani aslında şirketten şirkete çok değişebilecek şeyler bunlar biraz da. Bizim bu rolü yaratırken aslında içini biz kendimiz doldurduk. Yani biz dedik ki işte Alper'in yaptığı rollerin işte şunlar şunlar şunlar var. Hani bizim şirketi çünkü her geliştirici aslında, belki oralara da geliriz biraz ileride konuşurken. Yani bizim şirkette mesela hiç kimseye böyle şey biçilmiyor. İşte sen sadece şunları yapabilirsin. İşte hatta bu üretim bandında aslında daha önce bizim şirkette konuşmuştunuz siz. Orada da mesela işte cross functionality vesaire gibi konulardan aslında bahsetmişti şeyler. Duru'yla Can. Biraz aslında bizde şey de var yani, işte sen atıyorum developersan, ya yani atıyorum backend geliştiricisiysen sadece backend yaparsın gibi bir şey yok mesela. Bizde atıyorum frontend'de çalışan bir arkadaş gidip mesela machine learning yapabiliyor ya da image processing de atıyorum. Şirkete böyle bir gün geliyorsun, kameralar var her yerde, böyle minik minik webcamler. Ne oluyor falan diyorsun böyle. Meğer işte şey, bir ortama işte böyle giren çıkan insanlarla ilgili böyle bir değişik bir proje yapıyorlarmış falan. Ondan sonra ya dolayısıyla abi bizde aslında o rolü nasıl dolduracağımıza aslında biraz benim o an aldığım sorumluluklara bakarak, işte hatta şimdi ikinci mimar arkadaşımız da var, işte onunla aslında beraber biz içini doldurduk. Ve hani orada aslında atıyorum işte müşteriyle görüşmek, bu arada şeyi de yapıyoruz yani, atıyorum ben mesela kendim elimi kirletiyorum ama mesela bazı noktalarda işte mimari bir konuda işte bir araya geliyoruz arkadaşlarla. İşte feature ile ilgili o arkadaşlar bir şey getiriyor önümüze. İşte diyoruz ki mesela önemli bir feature ise hele mesela diyoruz ki doküman yazalım, işte mimari diyagramı çizelim vesaire. Bunlar geliyor önümüze. Tartışıyoruz ve bir noktada mesela bir karar alınması lazım. O noktada biz diyoruz ki işte biz bunun böyle olmasını daha doğru buluyoruz. Herkes fikrini söylüyor. Mesela aslında bu böyle hem senin dediğin gibi hem değil aslında. Böyle biraz daha ara bir şey bence. Dediğim gibi yani şirketten şirkete çok değişir ama bazı şirketlerde bu tarz ara rollere bence ihtiyaç var.
Yok, haklısın. Zaten bu podcast amacı da biraz herkes aynı şey, ya hepimiz aynı şeyi yapıyoruz günün sonunda aslında. Ama yoğurt yiyişlerimiz farklı. Biraz onları işte şey public olarak anlatabilmek. Sizinki de bu yani, çok da benim aslında çok da karşı olduğum bir şey değil. Şimdi burada sen kod yazmaktan bahsettin. Neler kullanıyorsunuz teknoloji olarak? Çünkü çok fazla yani frontend dedin, backend dedin, machine learning dedin. Dataroid diye bir projeden bir takım ya da bir şirketten bahsettin. Yani neler kullanılıyor? Herhalde bir yoğun bir teknoloji kullanmanız var ya da programlama dili.
Aslında şöyle abi, bizim şirket biraz enteresan bir yapısı var. Şimdi Positron'dan gelen işte atıyorum ne bileyim mesela bilinen projelerimiz var. İşte İş Bankası'nın mesela İşçep'i var, işte Pegasus var vesaire. Bunlar aslında şu an mesela Comensis açısından bakarsak bunlar aslında bizim stüdyo projelerimiz olarak geçiyor. Ve stüdyo projeleri aslında böyle işte minik takımlar var. İşte o takımlardan yani böyle aslında şöyle diyeyim. Bizim şirkette kaynak havuzları var. Yani atıyorum işte backend var, frontend var, QA var, işte Android takımı var, iOS takımı var, işte analist takımı var, PM takımı var. Böyle bir sürü aslında takımlardan oluşuyoruz biz. Ve özellikle aslında her projede bunu yapıyoruz ama işte özellikle stüdyo projelerinde ihtiyaç dahilinde, atıyorum o projede sadece web yapılıyorsa işte ona göre, ya da işte atıyorum hem web hem işte ne bileyim mobil yapılıyorsa ona göre ekipler kuruluyor. Dolayısıyla aslında biz mesela stüdyo tarafında işte, ya da şöyle anlatayım, backend tarafında işte buna göre yani aslında işe göre teknoloji kullanıyoruz diyeyim. Çünkü mesela bazı projelerde işte ne bileyim mesela Dataroid gibi bir projede aslında biraz daha böyle Big Data Analytics tarafına kayıyoruz. O tarafta kullandığımız şeyler farklı. Stüdyo tarafında kullandığımız şeyler çok farklı. Cloud tarafında kullandığımız şeyler farklı haliyle. Kabaca bahsedersem backend tarafında biz Spring Boot ve Java kullanıyoruz. Bunun dışında işte zamanında böyle Scala'nın böyle çok yükseldiği dönemde işte Scala ile yazılmış bazı projeler var içeride. Node.js ile yazdığımız şeyler var. İşte onlar da işte böyle atıyorum Lambda ile vesaire kullandığımız yerler var. Çok aktif bir şekilde Amazon kullanıyoruz. Onun dışında Docker Swarm kullanıyoruz backend tarafında yine. Frontend tarafında işte yine hani onların gıyabında söyleyeyim işte Angular.js kullanıyorlar, React kullanıyorlar. Mobil tarafta Android tarafında Kotlin ve Java kullanılıyor. iOS tarafında mesela Objective-C ve Swift kullanılıyor. Bu da tabii projeye göre değişiyor çünkü işte çok eski projeler var, yeni projeler var. Dolayısıyla orada tercihleri işte uygun araçlara göre vesaire yapıyorlar. Ve mesela şey iki tarafta da aslında React Native de kullanılıyor bazı yerlerde. İşte müşteri mesela şey diyebiliyor işte ben şey istemiyorum, Native istemiyorum diyebiliyor mesela. Bu arada başka böyle daha eski frameworkler var. Ionic vesaire gibi. Onları da kullanıldığı projeler de var içeride. Bunun dışında mesela cloud tarafında işte bildiğim kadarıyla Terraform vesaire bir şeyler kullanılıyor. Zaten yani cloud yani işte Amazon, Google, Cloud, Azure. Bir ara Alibaba vardı, şu an hala var mı bilmiyorum tam. Bir de Dataroid var. Dataroid tarafı da aslında bizim şu an üzerine çalıştığımız Big Data Analytics çözümümüz diyebiliriz. O tarafta da aslında bu backend ve yani aslında bu söylediğim bütün teknolojinin üzerine bazı ekstra şeyler de var. İşte Hazelcast var, Elasticsearch var, ne bileyim Hadoop var, Druid var. Yani aklına gelecek aslında cloud ile ilgili bir sürü şey var. İşte Big Data ile ilgili ekstra olarak Machine Learning vesaire gibi şeyler de yapıyoruz aktif olarak. Dolayısıyla aslında yani işe uygun araçları seçmeye çalışıyoruz ama bu alanlardaki hemen hemen her aracı kullanıyoruz diyebilirim çok özetle.
Tamam, çok işiniz var belki, müşteri üzerinde çalışıyoruz ama çok fazla şey saydın gibi geldi bana biraz. Şimdi bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Yani tamam okey, cross-functional dedik, şu dedik, bu dedik. De yani hani Comensis'de çalışmak için bunların hepsini bilmek mi gerekiyor mesela? Yani hani
yok,
nasıl ayırıyorsunuz insanları?
Ya aslında şöyle, içeri gelen insanlar bunları bilmeden de gelebiliyor. Yani atıyorum junior ya da senior fark etmez. Herkes her teknolojiyi bilecek diye bir şey yok. İçeri bir insan geldiği zaman aslında yetkinliklerine göre ya da projelerin ihtiyaçlarına göre bizde bir projeye dahil ediliyorlar. Daha sonra da bu arada başka projelere de geçebiliyorlar. Yani atıyorum bugün işte X projesinde çalışıyorsundur. Yarın Y projesinde çalışırsın ve Y projesinin ihtiyaçlarına yönelik onboarding alırsın. Oradaki teknolojileri öğrenmeye başlarsın. Bu bizim aslında gündelik hayatımızın da bir parçası. Yani ben düne kadar işte Druid nedir bilmiyordum ya da ne bileyim işte Hadoop nedir bilmiyordum ve öğreniyorsun abi bir şekilde. Dolayısıyla şey içeri gelen insanlarda aslında daha çok böyle mühendislik yaklaşımı var mı, işte bu işe merakı var mı, temel bazı şeyleri biliyor mu gibi şeylere bakıyoruz. Ondan sonrası zaten işte girdiği projede zaten bir onboarding projesi oluyor. O onboarding projesiyle bazı şeyleri zaten görüyorlar. İşte biz nasıl çalışıyoruz onu görüyorlar. Daha sonra da işte içeride kullanılan zaten verdiğimiz tasklarla beraber işte içeride yaptığımız işlere hem aşina oluyorlar hem de o teknolojileri öğrenmeye başlıyorlar.
Burada iki tane güzel şey duydum şimdi senden. Mühendislik yaklaşımı ve onboarding projesi. Şimdi ama onun öncesinde aslında şeyi sormak istiyorum. Burada biraz programlama dillerine şey bakıyorum da hani duyuyorum daha doğrusu. Aslında yani Java, Python neden başka bir dile ihtiyaç duyuyorsun? Mesela Java ile çözebileceğiniz bir, ya Python okey scripting bir dil olabilir. Yani hani Java var, daha compile ama Scala geliyor, fonksiyonel oluyor. Hani aslında halledebilir miydiniz gibi Node.js var dedim mesela. Onu anlamaya çalışıyorum. Neden bu kadar dile dağıttınız da böyle bir ara Ruby deniyordunuz. Sen sanki benimle konuşuyordun.
Ruby, ben hiç yanlış hatırlamıyorum abi. İşte dediğin gibi yani Python, işte Node.js, Scala ve Java var backend tarafında en azından. Ama bunlar da mesela şu an artık giderek böyle Java artı Node.js ve nadiren Python'a dönüyor gibi. Python'un da varlık sebebi aslında birkaç şey. İşte içeride internal bazı projelerde Python'la yazılmış şeyler var. Bir de işte machine learning vesaire tarafında Python şu an geçer akçe gibi bir şey. O yüzden aslında o taraf öyle devam ediyor. Ya bu kadar çok dilin aslında sebebi şey. Atıyorum o dönem mesela Scala'nın çok yükseldiği bir dönem vardı Türkiye'de. Yani şu an hani şu an artık yok demek için söylemiyorum da. Bir dönem böyle hakikaten herkes böyle ya Scala diye bir şey varmış öğrenmemiz lazım falan gibiydi. O dönem hatta biz Scala eğitimi aldırdık şirkete. İşte böyle bir şey var hani içeride istek de var. Yani insanları hem motive etmek için hem işte ya zaten bu işte bizim yaptığımız eğitimlerin vesairenin de parçası. Belki konuşuruz onları da. Bir dönem mesela insanlara Scala eğitimi aldırdık. Ve o Scala ile işte içeride yazılmış bazı projeler var. İşte Play Framework vesaire vardı mesela. İşte onunla yazılmış bazı projeler var falan. Bir dönem öyle gitti. Ama daha sonra Ya iş biraz şeye dönmeye başlıyor işte. İnsanlar geliyor ve gidiyor. Özellikle işte Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda malum. İnsanlar işte yurt dışına gidiyor, başka şirketlere gidiyorlar falan. Dolayısıyla bu artık bir noktadan sonra, hele ki yani müşteri projesi ise, bir noktadan sonra maintenance problemine dönüyor. Dolayısıyla biz aslında ufaktan aslında şeye dönmeye başladık biraz. Bazı işleri iyi yapan dilleri hani yine tutuyoruz, işte Java, Node.js, Python gibi. Ama onun dışındaki şeyleri gerekmedikçe ya da özel bir sebebi olmadıkça çok da dokunmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu an aslında biraz daha böyle işte bizim şirkette bir know-how var. Çünkü ona göre işte kamu kütüphaneler vesaireler de geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla atıyorum içeride o maintenance şeyine girmemek için aslında o teknolojiyi biraz azalttık diyebilirim. Ama yani bu şey demek de değil tabii ki, yani işte biz bir de artık Scala kullanmayacağız demek değil. Ya çünkü müşteri de bazen gelip talepte bulunabiliyor. Mesela bir dönem bizde müşterilerimiz .NET projeleri istiyorlardı ve içeride hakikaten .NET yazan, geçmişinde yazmış olan arkadaşlar vardı. Hani cross-functional'ı boşuna söylemiyor aslında şirket. O .NET yazan, geçmişinde .NET yazmış arkadaşlar şu an mesela front-end departmanında çalışıyorlar. Ama o noktada işte .NET'le backend yazıp işte bir taraftan front-end yazıp bir noktada bakıyorsun front-end takımında gözüken arkadaşlar full stack gibi çalışıyorlar falan. Yani dolayısıyla aslında biz orada tamamen müşterinin taleplerine, işte bizim yazacağımız, çalışacağımız projenin ihtiyaçları en iyi karşılayacak teknolojiye vesaire bakarak bu kararları vermeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi de yani işte içeride böyle bir know-how var. Dolayısıyla öncelikle o know-how'u değerlendirmeye çalışıyoruz.
Evet, yani onu kaybetmemek gerekiyor. Şimdi burada bir de şey dedin ya, mühendislik yaklaşımı. Bu kelimeyi sevdim çünkü şey, ya işte mühendis mi değil alaylı, böyle bir ya okulu alaylı diyelim de buna. Aslında mühendis olmak için bence okul okumaya gerek yok. O hani yaklaşımla alakalı bir şey. İşte yaklaşım diyorsun ya. Siz bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani mühendislik yaklaşımı olması lazım. Yani olmalı gibi bir şey dedin. Bunlar öğrenilir. Tool yani, sonuçta hiç problem değil. Ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Ama mühendislik yaklaşımı ne demek sizin için?
Abi şöyle, bir kere bizde şey de var, yani biz şimdi Teknopark'ta olduğumuz için bir taraftan da işin tabii bir Teknopark boyutu var. Dolayısıyla biz aslında üniversite mezunu olan arkadaşlarla çalışıyoruz biraz. Yani orada bir öyle bir şeyimiz var. Diğer taraftan da şu, yani ben de senin gibi düşünüyorum burada. Yani kişisel olarak ben de yani üniversite mezunu olmayan ama çok iyi kod yazan, inanılmaz böyle hayran olduğum arkadaşlarım var. Ama günün sonunda bu kişiler de aslında farkında olmadan bazı mühendislik problemlerine, bazı patternlara sadık kalıyorlar. Yani bilerek ya da bilmeyerek bazı şeyleri iyi uyguluyorlar. Yani ister buna matematik zeka diyelim, ister işte ne bileyim bu işe kafası yatıyor diyelim. Bu işin kimyasını öğrenmiş, bu işe aslında kafasını yormuş, bu işe meraklı, işte bir problemi mesela sadece işi yapmak için değil, aynı zamanda en iyi nasıl yaparım diye düşünerek yapan arkadaşlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla da şey, yani mühendisçe bakış açısından benim anladığım en azından bu. Mülakatta tabii ki böyle bilgisayar mühendisliğinin temellerine dayanan bir takım şeyler de soruyoruz. Ama orada böyle daha challenge şeyler de soruyoruz. Yani işte bazı problemler verip, ya kağıtta onu çözmese bile bu arada gidiş yolundan işte anlatarak, işte ben bunu şöyle çözerdim vesaire diyerek de mesela çok başarılı geçen görüşmeler oldu. Dolayısıyla aslında böyle diyebilirim, yani benim anladığım bu en azından.
Evet, yani biraz orada senin gibi düşünüyorum. Bazı insan, ya mesela ben o yetiyi, ya ben kendime şey diyorum mesela, üniversiteli alaylı olarak görüyorum. Okey, bir üniversite okuduk. Zaten seninle aynı üniversite mezunuyuz. Yani kalitesi tamam, süper hocalarımız vardı ama gene ortada. Çünkü çevre çok önemli bence. Ama sektöre girince işler öyle çalışmadığını fark ediyorsun.
Bir de
Ve bir
bilmiyorum abi,
şekilde
katılır
alay,
mısın?
yani
Şey, sözünü kestim pardon. Şey de çok var yani. Hani diyorsun ya, üniversitede işte çok iyi hocalarımız vardı ama işte belli bir yerde kalıyor vesaire. Hani dikkat edersen böyle belli yerlere gelmiş insanların hepsi zaten kendi kendilerine bir şeyleri tırmalayan, bir şeyleri öğrenen, bu konuda işte sunumlar yapan. Yani hep aslında aynı profilden insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında böyle bir gerçekten böyle bir olgu da var.
tabii, yani orada bile ben işte sizler bilgisayar kulübü şu bu derken bir şekilde kendimi bugünlere taşıyabileceğimi fark ettim. Yani yoksa derste aldığımız bilmem neyle değil. Ondan sonra işte bir yazılım projesi nasıl yönetilir, bir işte mimari nasıl kurulabilir, özellikle web anlamında kendimi orada geliştirdiğim için. Ama şeyi fark ediyorsun, zaman geçtikçe fark ettim ben bunu. Genç arkadaşlar dinliyorsa onlar da kendini zorlamaları iyi olur. Mühendis gibi yaklaşıp yaklaşmadığını anlıyorsun zaten. Mesela mülakatlarda özellikle doğru soruyu sorabilmek. Hani soru sorumu yaklaşımı o insanın düşünce tarzını zaten ortaya çıkarıyor. Yani gerçekten hani felsefe okuyor olabilir, böyle tamamen farklı bir disiplin. Ama kafası farklı çalışıyordur insanların. Bu yaklaşımını sevdim abi, çok güzelmiş. Peki bir de şey dedin, onboarding projesi dedin mesela. Hani onboarding'i de hani konuşmuş olalım, sırayla gitmiyoruz. Ben dedin diye diyorum. Bu da enteresan geldi bana mesela. Hani o nasıl oluyor? Bir tane proje var, şirkete gelene al bunu mu yap diyorsunuz junior senior fark etmeden?
Değişiyor abi projeden projeye. Mesela şey, ben ilk girdiğim zaman şeydi, hala öyle mi çok bilmiyorum tabii, bayağı uzun zaman geçti. Ama yani mesela ben girdiğimde işte bizim esas domainimiz bankacılık, finans sektörü olduğu için atıyorum mesela bir çok basit bir bankacılık projesi yazıyorsun işte, atıyorum backend olarak. İşte frontend onun arayüzünü yazıyor. Dolayısıyla işte bu bizim yazdığımız backend bu arada interfaceler üzerinden, belli bir kontrat üzerinden çalışıyor. Yani öyle olmasını bekliyoruz daha doğrusu. Sonra mesela onun deploy edilmiş bir versiyonu da var işte şirket ortamında bir yerlerde. Web tarafındaki işte onun arayüzünü kodlayan arkadaşa diyoruz ki işte senin yazdığın projede işte aslında bu kontratla çalışacak ve işte atıyorum denemek istiyorsan bak şuradaki servislerle konuşturabilirsin. Dolayısıyla backendçi aslında o servisin bir kopyasını yazıyor ve işte aslında bizim nasıl çalıştığımızı öğrenmeye başlıyor. Frontend tarafındaki arkadaş arayüzü yazarken aslında hem bizim kullandığımız servise yönelik bir şey yapıyor, hem paralelde yine kullandığımız araçları departman açısından vesaire de öğreniyor. Aynısının bu arada mobil tarafı da var. İşte mobil taraf da bizim API'leri konsüm ediyor vesaire. Ben girdiğim dönem böyleydi. Şu an bazı şeylerde bir takım değişiklikler yapılmış olabilir. Ki yapılıyordu da yani, biliyorum işte projelerin güncellenmesi vesaire. Datorate tarafında konuşursam, bu bizim taraf biraz böyle daha farklı bir proje olduğu için yine bir onboarding projesi var ama daha böyle backend projesi gibi diyeyim. Yani yine işte aslında yine departmanların onboarding projelerini yapmalarını istiyoruz. Bazen zamansal sebeplerden dolayı yapamadığımız oluyor ama ya bir onboarding dokümanımız var. Aslında beklediğimiz şey işte gelen arkadaşın o onboarding dokümanını takip edip yapması gereken işleri oradan öğreniyor. Atıyorum işte bir sandbox sunucusu açılacak. İşte kime gitmesi gerektiğini oradan biliyor. Dolayısıyla gidip işte sandbox sunucusunu açtırıyor ya da erişim bilgilerini alıyor. İşte ne bileyim işte e-mail adresi açıldıysa atıyorum biz mesela code review için Gerit diye bir araç kullanıyoruz. İşte Gerit'e bir kere login olması gerektiğini ve işte atıyorum oraya mail adresiyle alakalı bazı ayarlar yapması gerektiğini falan zaten onboarding dokümanları yazılıyor. Dolayısıyla işte gidip onları öğreniyor. Ve bu onboarding projesini yaparken de aslında mesela ben şeyi çok önem veriyorum. Yani biz nasıl çalışıyoruz aslında biz orada veriyoruz. Yani bu bence çok önemli çünkü sonuçta her şirket 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri yapıyorsa da çalışma şekillerinde önemli farklılıklar olabiliyor. Ve tabii farklı tool'lar kullanıyoruz. Yani atıyorum GitHub kullanan biriyle Gerit, yani Gerit kullanmamış biri Gerit'in nasıl bir şey olduğunu bilmez muhtemelen de. Çünkü çok farklı yani. GitHub dünyasından, GitLab dünyasından gelen bir insan Gerit'i görünce bayağı tepe taklak oluyor. Biz de yaşadık çünkü bunu. Ama sonuçta yani bu da işte çalışmayı, yani biz nasıl çalışıyoruz öğrenmenin bir yolu. İşte Gerit de atıyorum o code review sürecinin nasıl işlediğini görüyor. İşte yapılan bir yorumun aslında kişisel algılanmaması gerektiğini görüyor. Ne bileyim işte bizim içerideki süreçlerimizi görüyor. İşte Jenkins pipeline'ımız nasıl, işte ne bileyim Docker container'ını vesaire nasıl oluşturuyoruz? Docker container'ı kullanıyor muyuz? O projede işte teknolojileri nasıl kullanıyoruz vesaire gibi bir sürü şey öğreniyorlar aslında. Dolayısıyla aslında istisnasız uygulamaya çalıştığımız, işte zaman zaman böyle kazalar oluyor tabii ama çok önem verdiğimiz bir süreç diyebilirim.
Şey dedin, yazılımlar servisler birbirler arasında kontratla konuşuyor gibi bir şey söyledin galiba. O zaman sizin böyle bir küçük mikro servisleriniz var, bunlar birbirleri mi konuşuyor? Öyle mi anlıyorum, yanlış mı anlıyorum?
Stüdyo projelerinde öyle değil abi. Stüdyo projeleri daha böyle mesela middleware diyoruz biz stüdyo projelerindeki backendlere. Bu arada stüdyo aslında çok genel konuşuyorum ama mesela stüdyo projelerinde mikro servis olan projeler de var. Ama yani stüdyo projelerinin işte %70'ine 80'ine bakarsan işte bir tane backend var, monolitik. Biz ona middleware diyoruz. Bütün işte web uygulaması, işte ne bileyim mobil uygulamalar falan onunla konuşuyor. Datorade üzerinde konuşursam, Datorade'de tamamen biz işte 30'dan fazla kendi yazdığımız mikroservis var. İşte 500'ün üzerinde konteyner çalışıyor falan. Orası bambaşka bir dünya. Bu şekilde aslında yani şey, onboarding üzerinde söylersem o kontratlar işte yanlış bilmiyorsam Swagger üzerinden çalışıyor. Eskiden Swagger yokken işte dokümantasyon vardı. O dokümantasyona uygun bir JSON yazmaya çalışıyordum falan. Şimdi işte Swagger çıkınca tabii işte Swagger dosyası var bir tane. İşte onu yazmanı bekliyorsun aslında. Oradan atıyorum bir işte Java kodu generate etmesini bekliyorsun. Ondan sonra onu kullanarak işte onu jar olarak ekleyip işte ne bileyim projende kullanmanı bekliyorsun falan filan.
Burada peki mesela o projeleri yapan insanların şeylerine dikkat ediyor musunuz? Yani bu işte tabii kendi içerinizde böyle code review ve test süreçleriniz vardır. Onları ayrı ele alalım. Ama bir de o projeleri yapan insanlara bu şeyi ona öyle o kadar sert bakıyor musunuz? Yoksa yapmasını bekliyor musunuz? Yoksa içeriye geldikten sonra mı bakıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?
Dikkat ediyoruz abi. Şey ya onboarding projeleri genelde işte değişiyor yani kişiden kişiye değişir tabii de işte 2 haftayla 4 hafta arasında genellikle tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra aslında bir böyle ufak bir şey süreci oluyor işte bir code review süreci. Aslında bu arada o code review süreci süre gelen bir şey. Yani o geliştirmesini yaptıkça işte review açıyor. Bazı peer'leri oluyor. O peer'leri bakıyor. Ve işte bazı yorumlarda bulunuyor. İşte şurası olmamış, burası daha iyi olabilir vesaire gibi. Bu zaten şey de var içeride burada yani check style işte ne bileyim web için lint, JS lint vesaire yani o tarz tool'ların hepsi var. Zaten onboarding aşamalarından bir tanesi de aslında işte bunun Jenkins job'un açılması, işte o check style vesaire gibi şeylerin çalışmasının sağlanması, işte bunun Gerrit'le konuşması vesaire gibi şeyleri aslında kapsıyor. Dolayısıyla aslında orada zaten biz normal projelerde nasıl çalışıyorsak onu yaşamasını istiyoruz aslında. Ve dediğin gibi yani şey yapıyoruz. İşte o onboarding projesini aslında biz katılacağı proje için bir ön hazırlık gibi kullanıyoruz. Tabii ki katıldığı projenin bazı farklılıkları olabilir. Atıyorum check style kuralları farklı olabilir. İşte ne bileyim daha farklı bir takım şeylere bakılıyor olabilir falan. Ama genellikle oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani şeyin projelerde dikkat ediyoruz dediğim gibi. Öncesinde ama bu süreci geçirdiğimiz için aslında genellikle projelerde çok daha rahat oluyoruz söylediğim.
Ki test süreçleriniz nasıl? Yani çok katı mısınız özellikle unit test, integration testlerde falan, o PR şeylerinde, kod review'larında falan?
Ya dediğim gibi code review süreçleri aslında şey çok önem verdiğimiz bir şey. O tarafta yani en iyi olduğumuz konu diyebilirim. Ama şey test tarafı değişiyor abi projeden projeye. Atıyorum bazı projelerde mesela zaman kısıtı çok fazla oluyor. Yani işte projenin bütçesine vesairesine bir sürü şeye göre değişiyor. Orada mesela testler atıyorum işte belli bir orana kadar yazılıyor ya da yazılmıyor. Bazı noktalarda işte atıyorum unit test yazıyorsun. Bazılarında böyle komple işte test driven gidiyorsun. Bazısında atıyorum daha böyle işte integration testi vesairesi olarak yazılıyor. Bir de bizim tabii şey de var abi. Yani QA departmanımız var. Bizde mesela bayağı ciddi bir QA otomasyonu var. Onların mesela yazdıkları birçok test böyle otomatik bir şekilde işte atıyorum hem mobil cihazlarda hem web tarafında hem işte backend otomasyon olarak falan çalışıyor. Mesela biz Datorate tarafında aslında şeyden dolayı çok sıkıntı yaşadık. Yani integration test konusu özellikle böyle bir sürü işte tool kullanan projelerde bence bir problem. Yani atıyorum ne bileyim Hazelcast'i ayağa kaldıracaksın, Elasticsearch'ı kaldıracaksın, Kafka'yı kaldıracaksın, işte başka database'ler varsa onları kaldıracaksın, Hadoop vesaire kaldıracaksın. Ondan sonra test bitiminde öldüreceksin, işte sonra her seferinde resetleyeceksin falan. Bunlar hani küçük de bir ekip olunca çok büyük problem olduğu için mesela işte atıyorum bu tarz şeylerde sırtını bazen QA'ya dayayabiliyorsun. Özetle abi stüdyo tarafında şey projeden projeye değişiyor. İşte unit test olan yer var, integration test olan yer var. Datorate tarafına bakarsak işte unit test olan yerler var. Integration testte biraz zayıfız diyebilirim ama işte dediğim gibi QA tarafında bayağı fazla bir otomasyon var. Şeyler de var burada. Mesela aslında çok konuşulmuyor bunlar ama mesela SSL sertifikalarının işte testleri yapılıyor. Mesela bizde çünkü çok sıkıntı olabiliyor yani özellikle işte sertifika pinning vesaire bir şeyler olunca İşte SSL sertifikalarının testleri işte düzenli olarak mesela onlar kontrol eden yapılarımız var içeride. Benzer şekilde işte push sertifikaları vesaire bir şeyler için de kontrollerimiz var. Bu şekilde diyebilirim.
Anladım. Bayağı detaylı çünkü banka şu bu işleriyle uğraşınca dikkat etmek gerekiyor. QA zaten o noktada ihtiyaç olabiliyor. Şimdi ben seni hep açık kaynak yazılımcı olarak tanıyorum eskiden beri. Peki şu an çalıştığın şirkette ne durumda? Açık kaynaklara destek oluyor musunuz? Neler var? Çünkü kullandığın çoğu teknoloji açık kaynak.
Evet yani şey birçok şirket gibi biz de yani genellikle özgür yazılım kullanmaya özen gösteriyoruz. Lisanslara dikkat etmeye çalışıyoruz. Kendimiz de burada katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yani şu an bizim işte GitHub'da ve GitLab'da bazı resmi hesaplarımız var. Bunlarda da paylaştığımız bazı projeler var. İşte aklıma gelenler mesela Gerrit Dashboard için Gerrit Dashboard diye bir servis var mesela ilk çıkardığımız açık kaynak projeydi o. Backend'i var onun bir de. Mesela şey aslında işte Git'in metriklerini böyle bir arayüzde gösteriyor. Normalde Git sana böyle bir şey vermiyor. Biz onun hem API'lerini hem de database katmanındaki bazı işte tabloları vesaire kullanarak böyle bir dashboard açıyoruz ve o dashboard'da işte bir takım metrikler gözüküyor. Böyle bir şey var. İşte Android tarafında işte bir takım şeyler var. Yani aslında her departman böyle açabileceği şeyleri açmaya özen gösteriyor diyeyim. Bir de işte kişisel olarak yapılan şeyler var. Yani mesela işte biz Data projesinde işte birçok açık kaynak proje kullanıyoruz. İşte ne bileyim mesela Coachbase'in bir ara Coachbase kullanıyorduk mesela. Coachbase'in Java client'ına yaptığımız katkılar var. Şu an mesela Druid kullandığımız için işte Java tarafında Druidry diye bir kütüphane var. O tarafa yaptığımız katkılar var. İşte Hazelcast kullanıyoruz. Hazelcast tarafında Hazelcast'in Discovery Swarm için Discovery API diye bir şey var. Mesela ona yaptığımız bazı katkılar var. Ya fırsatını kolluyoruz abi. Böyle bir şey yapabileceksek eğer. Ve böyle çok minik de olabiliyor. Bazen böyle hani katkı deyince insanlar şey anlamasın yani. Böyle devasa büyük katkılardan bahsetmiyoruz. Atıyorum bazılarında böyle birkaç sınıflık ya da işte ne bileyim çok küçük typoluk ya da dokümantasyon bile olabiliyor. Ama yani yapmaya çalışıyoruz diyeyim.
Peki orada çalışanları yani geliştiricileri, mühendisleri o yani buna zorluyor mu? Ya yani zorlamak demeyelim de teşvik ediyor musunuz? Yoksa tamamen hani insanların inisiyatifine mi bırakıyorsunuz?
Ya şey departman hedefi olarak var galiba. Tam emin değilim ondan. Ama şey yani ben hiç zorlandığını görmedim. Yapıldığında zannetmiyorum. Dolayısıyla şey bu tamamen
Zorlama
gönüllülük
mobbing
esaslı bir
gibi
de. Bir
değil
de tabii
yani bir sprint'e alma falan gibi düşünelim
yok
mesela.
yok hayır abi. Ya şey mesela atıyorum Gerit Dashboard'un çıkış noktası dediğim gibi bizim kendi ihtiyacımızdı. Ya biz çünkü atıyorum içeride sonuçta insanları ölçmen lazım. İşte bazı atıyorum çok sıkı code review yapıyor, bazısı yapmıyor. İşte bazı atıyorum bir işi mesela onlarca PR açarak yapıyor. Bazısı mesela tek kocaman PR'da gönderiyor. Dolayısıyla bunu yani bir şekilde ölçmen lazım kimin ne kadar katkıda bulunduğunu vesaire. Ve hatta biz bunu biraz böyle gamification'la da karıştırarak aslında bir şey yapmıştık. Bu arada böyle hackathon projesi gibi bir şeydi. Ve şey yani atıyorum bu tamamen böyle işte benle bir arkadaşın hatta birkaç kişi daha sonradan katıldı. İşte web takımı mesela bu projeyi devraldı. Arayüzünü çok güzelleştirdiler falan. O hali burada yayında mı bilmiyorum ama yayından alacağız yani biraz böyle polish etme aşamasındalar sanırım. Yani bu tamamen şey yani içeride doğmuş bir proje. Sonradan işte böyle bir fırsat olduğunu görünce niye açmayalım, açalım vesaire diye konuştuk. O koyduk mesela. Diğerlerini de mesela şey, mesela Druid'i için söyleyeyim. İşte Druid'de bizim ihtiyacımız olan bir özellik yok ama Druid'de ben olduğunu biliyorum. Dolayısıyla işte o kütüphanede bu özelliğin kazandırılması için işte ben bir PR açtım ve ileriki sürümlerde merge oldu. Ya bu tarz böyle fırsatları açıkçası ben kollamaya çalışıyorum. Kollamaya çalışan başka arkadaşlar da biliyorum içeride. Tamamen inisiyatifle ilerliyor.
Şey biliyorum senin yani şeyler şey duyuyorum senden işte içeriden gelişti işte şöyle yaptık hackathon diyorsun. Senin bir AWS sertifikan vardı hani böyle bir tweet atıyordun bir, ya da bir yerde LinkedIn'de mi gördüm bir yerde gördüm. Galiba hani böyle şirket geliştirici motivasyonunu yüksek tutmak için bir şeyler yapıyor. Daha farklı şeyler de yapıyor musunuz? Biraz detay verebilir misiniz?
Ya şöyle abi biz bir kere işte her departmanın böyle belli bütçeleri var. İşte yurt dışı konferanslara insanları gönderiyoruz. Bu sene tabii biraz pandemiyle vesaire sekteye uğradı ama hani yurt dışındaki işte konferanslara online varsa işte katılımlarını sağlıyoruz vesaire. Onun dışında içeride böyle hackathon vesaire gibi şeyler yapıyoruz bazen. Bu işte burada çıkan bazı projelere mesela şirket hatta sahipleniyor. Mesela Ideaton diye de birkaç kere şey yapıldı, etkinlik yapıldı. Orada da yani hem böyle ya aslında bir sürü insanın bir sürü fikri var. Böyle şöyle bir şey yapsak ne güzel olur dediğimiz. Mesela bizim işte müşterinin adını vermeyeyim. Bir tane müşteri için mesela bizim yaptığımız bir tane bot projesi vardı. Baya böyle şey işte bottan işte bilet satın alıyorsun falan bir şeyler yapıyorsun. Ondan sonra bunu mesela işte hackathon'da yaptık falan. Sonra biraz içeride böyle ciddiye bindi. Git, olacak gibi mi olmayacak gibi derken falan. Sonra ne oldu tam bilmiyorum. Dolayısıyla böyle burada başarılı olan ve işte atıyorum destek alınması konu noktasına gelen hani devlet yani teşvikten bahsediyorum burada. Teşvik alınması noktasına gelen bu takım projeler de olabiliyor. Dolayısıyla aslında bu başlı başına zaten bence bir motivasyon kaynağı. Bunun dışında işte kitap bütçemiz var. Mesela şey var mesela hackathon gene hackathon diyeceğim ama ya hackathon olsun ya da olmasın aslında. Diyelim ki böyle işte boş zamanların için ya da işte şirketin yanında böyle bir de side project gibi bir şeyler geliştirmek istiyorsun. Gidip mesela şey diyebiliyorsun işte bana bir Raspberry Pi alsanıza ya da işte şu aletleri alsanıza diyorsun. çatlı alınıyor mesela. Bizim içeride böyle bir sürü oyuncağımız var işte, VR headsetlerimiz var. Baya böyle alıp abi işte Microsoft'un böyle sınırlı sayıda ürettiği işte headsetlerden falan var içeride. Google Glass var mesela. Yani bu tarz şeyler aslında böyle oynayıp hani üzerinde geliştirme yapıyorsun. Bir sürü cardboard dağıtılı içeride falan. Onun dışında şey var, işte Udemy ve LinkedIn Learning için hesaplarımız var. Oradan isteyen istediği dersleri, eğitimleri alıp şey yapabiliyor. Bunun dışında biz işte Cloud departmanından bahsetmiştim. Cloud departmanımız aslında şey, yani büyük majör işte cloud vendorlarıyla aslında partnerliklerimiz var. O partnerlikler kapsamında da işte içeride bir sürü insana şey imkanı sağlanıyor. İşte sertifika alma vesaire gibi imkanlar sağlanıyor. Ben de bu sayede mesela işte Amazon Solution Architect Professional sertifikası aldım. Aynı şekilde işte Google için de başvurmuştum ama sonradan yoğunluktan dolayı devam edemedim. Ama içeride çok sayıda bu sertifikaları alan arkadaşlar var. Bunun dışında da dediğim gibi yani işte donanım vesaire gibi böyle bir takım şeylerde şirket zaten her türlü şeyi sağlıyor. Aklıma gelenler bunlar. Yani elimizden geldiği kadar motive etmeye çalışıyoruz herkesi.
Evet, yani bu developer motivasyonunu yüksek tutmak önemli, çünkü mesela yani okey, herkes bir şeyler yapıyor, yazılımlar yapıyor, çok güzel yazılımlar yapıyor, ama bir de diğer taraftan hani madalyonun öbür yüzü de çok önemli. Yani hani bunun dışında neler yapıyorsunuz gibi soruyu ben çok soruyorum ve bunu da çok değerli buluyorum. Bir de şey meselesi var Erper. Şey nasıl yapıyorsunuz? Mesela bir geliştirici kendine kariyer yolu peti çizebiliyor mu? Bunu takip eden bir engineering manager gibi bir pozisyon var mı?
Var abi. Aslında her bu bahsettiğim takım departmanların line manager'ları var ve line manager'ların aslında görevlerinden, sorumluluklarından bir tanesi de aslında bu kariyer yolculuğunu o kişiyle götürmek. Burada işte zaten çeşitli yollar var yani. Oraya gitmek için yapılması gereken bazı şeyler var. Atıyorum, ne bileyim, bazı eğitimleri almak, işte bazı şeylerin katkılarını yapmak. Ondan sonra ne bileyim işte bir de tabii sen de seçebiliyorsun yani atıyorum ben işte line manager olmak istemiyorum çünkü işte soft skill'ler bana göre değil. Ben en teknik tarafta kalmak istiyorum dediğin zaman atıyorum işte principal olarak devam edebiliyorsun ya da ne bileyim işte technical lead olarak devam edebiliyorsun. Aynı şekilde işte solution architect olarak devam edebiliyorsun. Çünkü ya bizde backend'de mesela sadece solution architect yok aslında. Başka takımlarda da solution architect'ler var. Dolayısıyla hani böyle farklı yollar çizebiliyor arkadaşlar. Ve tabii şey de var bu arada. Yani bunun bir parçası da aslında mesela diyelim ki işte bir konuda bir problemin var. Yani kişisel olarak mesela çok heyecanlanıyorsun. Veya bir konuda işte kendine hakim olamıyorsun. Atıyorum. Ya da ne bileyim bir konuda kendini zayıf hissettiğin için aslında sıkıntı yaşıyorsun. O noktada mesela liderin sana girip şey diyebiliyor işte bak bizim işte LinkedIn Learning'de ya şöyle eğitimlerimiz var işte bunları almanı tavsiye ediyoruz gibi bir takım yönlendirmeler olabiliyor. Bunlar sadece teknik anlamda da değil bu arada yani soft skill'lerle ilgili de şeyler. Yani mesela atıyorum benim liderlikle ilgili kaygılarım olabilir. Ben ekipte atıyorum birilerini yönetim ya çünkü yönetmek başka bir şey. O insanların işte halinden anlamak, ne bileyim işte bir sıkıntı olduğu zaman atıyorum bir ego problemi veya başka bir şey olduğu zaman onu yönetmeyi bilmek başka bir şey. Dolayısıyla insanlar bunu bilmiyor olabilirler. Dolayısıyla atıyorum yönetisel becerilerini geliştirmek için eğitimler alınması gerekiyor olabilir. Ya keza mesela biz lead developer'lar vesaire yani solution architect'ler de buna dahil bu arada. İçeride mesela senelik böyle eğitimler olabiliyor. İşte sektörde bilinen insanlar geliyor mesela şirkete ya da işte biz bir yerde toplanıyoruz İstanbul'da vesaire. Ve şey olabiliyor yani bayağı işte bir günlük, iki günlük eğitimler alıp oyunlar oynayıp orada bunlar oyunlaştırılmış şeyler var yani Lego falan oynuyorsun ve orada işte tüm liderlik becerilerini geliştirmeye çalışıyorsun falan. Bu şekilde aslında şeyler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz.
Çok güzel. Yani bayağı gerçekten iyiymiş yani bunu organize edenlerinde. Nasıl halk diyelim? Peki Alper, şimdi İzmir'de nasıl gidiyor? Yani İzmir'de sen İstanbul'dan İzmir'e göç ettin. Buradan İstanbul'dan İzmir'e giden yazılımcı arkadaşlarla konuştuk. Özellikle Zafer var işte. İlk yani üçüncü bölüm
Zafer
falan da
döndü ama
herhalde.
ya. Artık İstanbul
Aa,
sayılır
doğru,
o.
döndü o. Evet ya, değil mi? Doğru.
Bu
Doğru, hatta
Burak
biz
var burada.
döndüğünde konuşmuştuk. Var ya, birçok insan, arkadaşlar var, hatırlayamıyor olabilirim şu an. Yani orada nedir abi artı eksisi? Bir şeyler söyleyebilir misin?
Valla abi hayat standartın değişiyor öncelikle. Yani ben doğma büyüme İstanbulluyum. Hayatımın çok büyük bölümü İstanbul'un hemen hemen her yerinde geçti diyebilirim. Yani zaten biliyorsun Işık Üniversitesi'nde okumuş insanlar olarak yani Şile ve hani Taksim oradan işte eve git gecenin bir vakti falan. Ya şey bir kere nasıl anlatsam ofisimiz bu arada bizim şeyde Urla'da. Itaor Urla'da. İşte her gün gidip geliyoruz falan. Şey çok fark ettiriyor abi. Ben buraya ilk geldiğim zaman böyle o kadar heyecanlanmıştım ki böyle saçma sapan işte böyle kameralara çekiyordum, bir şeyler yapıyordum böyle sürekli işte sosyal medyaya atıyordum falan. Ya şey kalitesi çok değişiyor. Hayat kaliten çok değişiyor bir kere. Trafikte geçirdiğin vakit inanılmaz değişiyor. Ya ben İstanbul'dayken işte eskiden Ataköy'de yaşıyordum. Evlendikten sonra işte şeyde oturmaya başladım. Alibeyköy civarında bir yerde oturmaya başladım. O da aslında şeydi yani Maslak'a işte 15 dakika mesafedeyim diye böyle seviniyordum falan. Sonra abi Maslak'taki Alibeyköy'deki sitenin yanına başka bir site daha yaptılar böyle. Bir anda benim ulaşım sürem böyle 45 dakikalar falan çıktı. Bir de şimdi yani trafik olunca işte atıyorum en yakın metroya bile gidemiyorsun abi. Yani dolmuş geçmiyor, otobüs gelmiyor falan. Öyle olunca işte eşim sıkıntı yaşamaya başladı. Eşimi de ben bırakmaya başladım falan. Onun da iş yeri işte böyle Gümüşsuyu'nda falandı. Ya biz gidemiyorduk abi yani. Ben günde 3 saatim falan trafikte geçirdim biliyordum. İşte bir saçma sapan kiralar veriyoruz. İşte ne bileyim böyle yeşil bir alan görmek için işte Belgrad'a falan gidiyorsun. Orada araba park edemiyorsun. İşte denizi görmek için kahvaltıya gidiyorsun. İşte valelerle uğraşıyorsun falan. Ya böyle her şey burnumuzdan geliyordu. Acayip mutsuzduk falan böyle. Yani insanın böyle doğup büyüdüğü şehirle ilgili böyle konuşması çok acı. Mesela eşim İstanbul'da doğmadı. Hani böyle Anadolu'da gezmişler falan ama ben mesela hani çok İstanbul'u severdim ama yani o son dönemde artık resmen yaka sıtmaya başlamıştım. Sonra İzmir'e geldikten sonra ilk zaten fark ettiğin şey böyle bir sakinlik oluyor yani. Mesela bilmiyorum hani yaşayanlar mutlaka vardır. İstanbul'da böyle havalimanından çıkarsın. Kapının önünde insanlar sigara içiyordur. Ve sen böyle kapıdan yani geçemezsin yani. Hani karşıdaki metroya falan gidemezsin. Abi İzmir'de de var ama yani kapının önünde iki kişi var falan yani. Dolayısıyla böyle bazı şeyler çok farklı yani. Atıyorum orada metrobüs gerçeği var. İşte metroya binemiyorsun falan. Burada mesela ya da metroya binmek için 7 katın dibine giriyorsun. İzmir'de öyle değil abi işte. Bir yerden bir yere gitmek çok daha rahat. Hani tabii ki sadece derdimiz ulaşım da değil yani. İşte en yakın tatil yeri böyle işte bir saat falan ya da 2 saat neyse. Ve şey de var yani doğayla buluşman çok daha kolay. Bizim evimizin dibinde böyle kent ormanında diye bir şey var mesela. Biz böyle canımız sıkıldıkça işte 5 dakika mesafede böyle atlayıp oraya gidiyoruz mesela. İşte çocukla yürüyoruz, işte bisiklete biniyoruz. Şimdi martı falan var işte martıya biniyoruz vesaire. Ya dolayısıyla hayat kaliteni çok değiştiriyor. Ofisin Urla'da olması zaten başlı başına bir şey. İşte ben şeyi çok örnek veriyordum. Mesela bizim arkadaşlardan bir tanesi öğle aralarında kitesurfing'e gidiyordu. Biz böyle işte yüzmeye gittiğimiz yerde yemekleri söylüyorduk. İşte yemek gelene kadar gidip yüzüp geri geliyorduk falan. Bu sene tabii çok yapamadık hani pandemi vesaire dediğini ama yani böyle bir şey varken bilmiyorum İstanbul'da nasıl çalışıyorsunuz ben çok anlamıyorum yani.
Yani aslında bu dediklerinin %99'a da %100'üne
Şeyi de
katılabilirim.
söyleyeyim bu arada abi lafını balla keseyim. Şey de çok net yani o en çok mesela eksikliğini hissettiğim şey bir arkadaşlar iki mesela etkinlikler. Yani İzmir'de atıyorum işte atölye 15 vesaire yani biz de mesela bir ara Dakar İzmir'i yapmaya çalıştık falan. Ya da işte buraya gelen işte VTK vesaire gibi bir takım etkinlikler oluyor falan ama çok az. Yani İstanbul'da mesela işte atıyorum Arı Teknokent'teysen mesela neredeyse her gün bir etkinlik var. İşte ne bileyim paraşütün düzenlikleri var, onun düzenlikleri var, bunun işte Sametlerin düzenlikleri var, Pay İstanbul var vesaire. Onlar mesela çok aradığım şeyler aslında. Yani onun eksikliğini aslında ben bayağı hissediyorum. Eskiden çok daha aktiftim bu tarz şeylerde. Ama yani dediğim gibi bir şeye karar vermen gerek işte. Özellikle işte çocuk vesaire olduktan sonra böyle biraz daha böyle başka şeylere de bakmaya başlıyorsun. Sanırım bizde bu taraf biraz daha ağır bastı
Tabii
bizim.
tabii zaten problem yani problem değil zaten oradan geliyor. Kalabalık yani merkez neresi? İstanbul, doğal olarak etkinlikler, topluluklar burada. Yani kalabalık burada olunca yaşamak zor oluyor. Dediğin gibi işte hafta sonları sahile gitmek bilmem ne. Bu remote'da ben çok, ya ben Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Ofis Karaköy'de. Ben de araçla gidiyordum. Aracı bırakacak yer yok. Cihangir'e bırak oradan yürü bilmem ne. Yani hani Maslak'tayken iyiydi. Gene de kötüydü işte o trafik siteler falan ben de biliyorum çok iyi. Ona içindeyim hatta. Ama böyle remote'la bayağı yani yaşam kalitem değişti aslında. Hep evdeyim pandemiden de dolayı. Her şeyimi evde yapıyorum. Dışarı çıkmak isteyince zaten site biraz ormanlık güzel yani. Ağaçlık falan. Takılabiliyorum ama gene olmuyor. Ve hani aslında böyle Anadolu'ya böyle dağılsak hem İstanbul rahatlayacak hem biz rahatlayacağız. Hem de abi şey çok güzel. Bir karikatüristin Almanya'da röportajı var. Şey diyor adam İstanbul'da yaşıyor işte. Şey diyor yani Buraya geldiğimde şunu fark ettim. Tamam burası da kalabalık diyor. Berlin bir şey değil. Hani burada da insan var ama kafam rahat. Üretebiliyorum diyor mesela. Gerçekten bizim kafamız rahat değil bence. Yani üretim yani işimiz de konsantrasyon isteyen bir iş ya aslında baktığım vakit. Yani sanat yapmıyoruz belki bir yerde ama konsantre olmamız gerekiyor. Hep böyle bir takıyoruz yani bir şeyleri doğal olarak işte arabayı nereye park edeceğim bilmem ne olacak. Şimdi toplantıya gideceğim arabanın otoparkı var mıdır oranın. Ve deli işi bir iş yapıyoruz ama pandemiden sonra biraz şirketlerde fark etti uzaktan çalışma
bundan
işini.
Bundan dolayı Bodrum'da yaşayıp uçakla gidip gelen insanlar var abi. Yani bu hakikaten bir gerçek yani.
Valla zengin değilim ya.
Ya zenginlik meselesi değil abi. Köye de yerleşebilirsin. Mesela niye bazı insanlar Trabzon'da çalışıyorlar ama
yok uçakla gelip gidemem her gün ya. Onu diyorum. O da yorgun.
Evet.
Uçakla şey değil ki. Havalimanı gerçeği var yani.
Ya doğru abi de işte şey yani ben onu böyle biraz aslında şey örneği olarak verdim. Yani gerçekten hani insanlar kafayı kırıp bunlara bile şey yapabiliyor. Bana da mesela şey çok overkill geliyor yani uçakla her gün git gel falan ama ya günün sonunda baktığın zaman hayatında o kadar fazla şey kazanıyorsun ki o kazandıklarınla zamanın artıyor. Biz buraya geldiğimizde zaman fazlalığından ilk başta ne yapacağımızı bilemedik. Balkona çıkıyordum falan böyle şimdi ne yapsak acaba bugün işte yürüyüşe mi gitsek yoksa işte bilmem ne mi yapsak falan diye. Enerjini böyle faydalı şeylere kullanabiliyorsun öyle diyeyim yani.
Aynen işte pandemide bana olan şeyler enerjimi farklı faydalı güzel şeyler yapıyorum podcast çekiyorum daha fazla. Şey diyeceğim siz teknokenttesiniz bu yani pandemi nasıl etkiledi sizi ya da uzaktan çalışmayı böyle teşvik ediyor muydunuz pandemiden de önce?
Abi bizim şirket uzaktan çalışan bir şirket değildi aslında birkaç böyle istisnalar vardı işte diyorum yurt dışından çalışanlar var hala mesela işte şey var Ankara'dan vesaireden çalışan insanlar vardı ama bu istisnaydı yani hani şirketin geneli ve hatta yöneticilerde de şey kafası vardı yani işte biz ofiste çalışan bir şirketiz hani soruyorduk biz de işte remote hani düşünür müsünüz var mı böyle bir plan falan diye yoktu. 2014'e kadar da aslında durum biraz böyleydi yani işte şey yapabiliyorsun, işin gücün varsa işte evden çalışabiliyorsun vesaire. Bunu destekleyecek altyapı da hazır aslında. Ama yani bir güven problemi vardı. 2014'ten itibaren aslında, bu da şey de söyleyeyim yani bizim İstanbul'da iki ofisimiz var. Bir tanesi Maslak Etü Teknokent'te, öteki de Maslak Metüs'ün dibinde şu an Park Plaza'da. Dolayısıyla aslında iki ofis olunca zaten işte ekipleri bir şekilde bölmek zorunda kalıyorsun. Yani şey yapmaya özen gösteriyorlar yine işte İstanbul'da. Atıyorum aynı projede çalışıyorsan işte bir arada oturmana dikkat ediliyor yine. Ama ister istemez şey oluyor yani atıyorum mesela şirket all hands meetingleri olur hani böyle herkes bir araya gelir falan. O tarz etkinlikler mesela atıyorum İTÜ Teknokent'te yapılır işte herkes oraya gelir ya da stream edilir falan. Biz zaten aslında yani iki ofisten dolayı böyle artık toplantılarımızı vesaireyi zaten şey yapmaya başlamıştık o dönem. İşte böyle online tool'lar kullanmacalar işte Slack'ler vesaireler zaten başlamıştık. İşte 2014 yılında bu İzmir ofisinin açılması aslında işin rengini bayağı değiştirdi. Çünkü yani biz şey yapmadık yani işte atıyorum İzmir'de sadece belli projeler yapılır. İşte hani İzmir böyle hani İzmir başka bir ofis, burası başka bir ofis gibi olmadı bizde. Atıyorum aynı projede çalışan insanların bir kısmı İzmir'e geldi. Dolayısıyla yani o insanların da projelerini değiştirecek değiller sonuçta. Dolayısıyla biz bir anda böyle kendimizi şeyin ortasına bulduk işte. İzmir'de bir grup insan var. Bunların işte atıyorum sabahki daily stand-up'lara vesaire katılması lazım. İşte bunların o ekiple konuşması, tartışması, bir şeyler yapması lazım vesaire. Dolayısıyla biz aslında 2014'ten beri bu remote'la alakalı bir takım pratikleri zaten uygular durumdaydık. Yani yine ofistesin ama işte uzaktaki bir ofistesin. Bu arada şey de yapıyoruz biz. Atıyorum işte İstanbul'dasın. Mesela yaz geldi. İşte şirkete şey diyebiliyorsun. Ben işte 2 ay boyunca İzmir ofisten çalışacağım diyebiliyorsun. Ya da ben İzmir'deyken işte işim var. Atıyorum bir hafta, 2 hafta İstanbul ofisinden çalışmak istiyorum diyebiliyorum. Aslında böyle bir esnekliğimiz vardı. Ama yine ofisteydik. Bu pandemiyle beraber aslında biz şeyi test etme imkanı bulduk. Yani bu remote hani çalışmayı. Ki remote çalışmanın bence başka pratikleri de var. Yani asenkron iletişim vesaire gibi ama ya önemli oranda diyeyim uyum sağladık ve bizim hayatımız aslında hiçbir şey değişmedi. Benim İzmir ofisten çalışmam, çünkü benim mesela Datoray'da ekibinin neredeyse %90'ı diyeyim İstanbul ofisinde. Dolayısıyla şey yani ben her gün zaten işte İstanbul'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. İstanbul'daki arkadaşlarımla işte Teams'den işte toplantılar yapıyorum. Bizim bütün işte şirket geneli etkinliklerimiz vesairelerimiz işte toplantılarımız zaten yine işte bir takım online araçlar üzerinden yapılıyor falan. İşte çok aktif bir şekilde Atlassian tool'ları üzerine işte Jira, Confluence vesaire üzerinden zaten bir takım şeyleri yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bu pandemi döneminde de abi biz Hatta yani şeyi de rahatlıkla söyleyebilirim yani daha böyle şirketler kapanmadan işte Fatih Bey bize gelip işte bu iş kötüye gidiyor biz ofisi kapatıyoruz dedi ve biz böyle çat diye eve geçtik mesela bize şey imkanı sağladılar işte monitörünüzü işte ihtiyacınız olan bütün donanımları alıp götürebilirsiniz eve dediler. Hatta ofiste mesela bizim sandalyelerimiz vesairelerimiz biraz daha böyle evdekilerden daha eli yüzü düzgün. Birkaç yerle anlaşma yapıp böyle işte masa sandalye almak için indirimler falan ayarlandı. İşte isteyen istediği şeyleri alabilsin vesaire diye. Ve biz bu şekilde eve geçtik. Bayağı birkaç ayda aslında evden full zamanlı çalıştık yani. Ve burada aslında bayağı ciddi randıman aldık. Yani şirket aslında bunu gayet olabileceğini gördü. Ve hatta şeyde başladı yani bu hakikaten yapabiliyormuşuz, olabiliyormuş falan demeye başladı herkes. Şirket içi aktif anketler vesaireler düzenlendi. Orada da ilginç bir şekilde şey çıktı. Burada ofisi özleyenler de bayağı var. Ama böyle olmasını devam isteyen işte mesela İzmir'de çünkü IT ofisi 40 kilometre falan İzmir'e. Dolayısıyla mesela her gün git gel yerine işte aslında ofisten çalışmak isteyenler mesela İzmir'de daha fazladır büyük ihtimalle. Dolayısıyla zaman gösterecek ama biz yani kendim rahatlıkla söyleyebilirim ki biz remote açısından hiç problem yaşamadık. Şu an şey yapıyoruz bu arada. Yani ofise gidip geliyoruz. Çünkü işte teknokent gerçekleri var yani bir şekilde işte gelip gidilmesi gerekiyor. Dolayısıyla işte haftanın 2 günü ya da 3 günü ofise geliyoruz. Geri kalan zamanlarda yine evden devam ediyoruz. Bu arada değişebiliyor yani kişiden kişiye. Bu şekilde aslında biz bir şeyini çok fazla hissetmedik değil mi?
Anladım. Çok güzel. Zaten hemen hemen bugün bir tweet de attım. Herkes iyi diyor ama kötü diyen var mı onu duymak istiyorum diye de bakmadım sonra. Bir ara bakayım. Merak ettim çünkü herkes iyi, güzel oldu ya bu remote falan. Asenkron başka bir konu abi. Yani biz de asenkron yapmıyoruz şirkette ama full uzaktanız. İlk vaka çıktıkları bir gün ya da bir gün sonra ya da 2 gün sonra kapatıyoruz dediler. Yani bakacağız dediler. Hala bakılıyor. Muhtemelen de herhalde bu sistem oturacak gibi görünüyor. Bayağı götürüyoruz ama götüremeyen var mı? Niye götüremedi? Çok merak ediyorum açıkçası. Varsa bana
Abi
ulaşsın. Bir podcast çekelim hatta. Yani.
götüremeyen var bu arada. Yani ben de mesela evde çalışırken işte özellikle bu tamamen her şeyin kapandığı dönemde mesela eşim çalışma odasında çalışıyordu. Ben salonda çalışıyordum ve böyle çocuk sürekli etrafta var falan. Ya yani bu durumun daha kötü olduğu arkadaşlar biliyorum
Ya
ben.
böyle ama kişisel olarak değil. Şirket olarak biz bunu beceremedik abi. Olmadı. Verimimiz düştü. Yürübek.
Ha
Kişisel
yok
olarak tabii ki
bizde
abi benim masam da yoktu. Masa aldım falan yani. Hani öyle şeyler ayrı.
Biraz daha yolunda gitti diyebilirim ya. Yani hani beceremediğimiz tek şey bence biraz asenkron iletişim oldu. Biz çünkü senkron çalışmaya çok alışmış bir ekibiz. Dolayısıyla aslında ki oralarda da bir takım girişimlerimiz var yani işte bazı şey dokümante et, işte ne bileyim başka tool'lar üzerinden iletişim kur vesaire gibi.
Önemli ya. Yazı dili ortaya çıktı abi. Konuşmayı bilmiyormuşuz. Yazmayı bilmiyormuşuz.
Evet o da var tabii aynen.
Yani bizim mesleğin şimdi konuştuk ya işte yaz, kod falan. En önemli özelliği de ana dilini yani önce iyi kullanmak, ifade etmek kendini. Bu da önemli artık yani hani çok çok önemli bence. Sadece böyle kapanıp kod yazayım sabahlara kadar değil. Ne yaptığını da iyi ifade. Commit mesajları falan. Ya şimdi ben garip bir şeyi soracak. Ya bir şeyi atladım. Tersten oldu biraz. Bu konu aslında son konuşacağım konuydu ama ben sana şeyi soracaktım. Bu kadar çok iş varken, proje varken bu monitoring falan nasıl iyi yapıyorsunuz? Hani hatayı bulma, bug fix, maintenance özellikle yani hani versiyonlama işte kullandığınız tool'ları falan.
Ya abi bu projeden proje aslında bayağı değişiyor yani. Mesela monitoringden kastın biraz daha böyle şey mi? Hani incident management tadında mı yoksa başka şeylerden mi bahsediyorsun bu arada?
Yani işte aslında evet dediğin şey olabilir. Yani hani alertler nerede geliyor, nerede bir sıkıntı var falan. Hani nasıl anlıyorsunuz onu soruyorum.
Ya şey oluyor abi genellikle mesela stüdyo projelerinde atıyorum işte ne mi Pegasus, İşçi vesaire gibi projelerde böyle bir şey olduğu zaman zaten yani alarm çanları çalıyor genelde. Ya müşteriden ya bizim taraftan zaten genellikle farkına varılıyor hemen. Çünkü beklediğim bir şey olmuyor. Ya da atıyorum çünkü biz de ActiveHub kullanıyoruz bu arada yani. Ya kendi yaptığımız app'lerin aynı zamanda müşterileriyiz biz. Dolayısıyla atıyorum uçak alırken ya da işte iş cepte işte ne bileyim transfer ederken ya da işte paranı kontrol ederken.
Çakalım.
Dolayısıyla orada müşterisi olarak biz de hani sıkıntı yaşadığımız zaman eyvah bunu düzeltmemiz lazım diyoruz. O taraf öyle işliyor. Yani orada zaten hemen bir şey mekanizması var işte. Bir mail'lar dönmeye başlıyor işte. Sıkıntının önce bir analizi
Bunu
yapılıyor.
burada
Hani problem.
demeyeydin iyiydi Alper. Herkes sana yazacak şimdi abi. Öyle
Yok.
uygulamalar söyledin ki
Yok
yani.
öyle değil. şey yani dediğim gibi hani mail dönüyor işte bu böyle bir problem var vesaire işte ne yapabiliriz vesaire diye bakılıyor. İşte çözümü hemen yapılabilir bir şeyse işte o yapılmaya çalışıyor falan. Biraz Datorate'de biraz daha farklı bir durum bu arada. Datorate'de işte ArchiveArk'la çalıştığımız bir takım monitoring tool'ları vesaireler var. Orada işte aynı zamanda bir nöbet sistemi de var. İşte haftalık olarak işte bir ya da birkaç kişi işte belli ortamlara farklı açılardan yani farklı açılardan kastım şey. İşte QA bir tane KPI'ye bakıyor, bir şeylere bakıyor ya da işte backend'den arkadaşlar bir şeylere bakıyor. Frontend'den arkadaşlar başka bir şey, satıştan arkadaşlar başka şeylere bakıyor. Çünkü hani çok katmanlı bir sistem olunca farklı farklı yerlerde sıkıntılar çıkabiliyor. Monitoring tarafında işte bir takım alarmlar geliyor zaten. İşte atıyorum disk doldu diyor ya da işte atıyorum bir tane Kafka topindeki bilmem ne lag'i çok yükseldi gibi bir mail geliyor. Dolayısıyla biz bunlara bakmaya başlıyoruz nedir ne değildir diye. Daha sonra da aslında işte dediğim gibi on-call benzeri böyle nöbet dediğimiz bir sistem var. İlk aslında o arkadaşların bakmasını bekliyoruz. Eğer böyle hızlı çözülebilir, hemen yapılabilir bir şeyse kendisini zaten çözüp geçiyor. Ama daha böyle büyük bir problemse zaten dünya duruyor. Bütün herkes bu konuya bakmaya başlıyor. İşte call, bayağı işte Teams'de böyle meetingler falan, toplantılar falan yapılıyor. Bu şekilde aslında yani hızlıca işte fixler çıkmaya çalışıyoruz. Tabii müşteri ortamları ya da müşteri uygulamaları olunca bu süreç biraz daha çetrefilli oluyor. Çünkü işte izin alıyorsun, bilgi veriyorsun. Ondan sonra işte o paketleri müşteri ortamına göndermen vesaire gerekiyor. Yani aslında oturmuş süreçlerimiz var. Onları yürütmeye çalışıyoruz diyeyim.
Ama biz zaten 3 aşağı 5 yukarı insanlar da benzer şeyleri yapıyorlar. Şimdi Alper, güzel şeyler konuştuk. Bayağı teknolojiler konuştuk. Şirkete dair bilgiler verdin. Buraya kadar dinleyen insanlar size iş başvurusu yapmak isterlerse nereden yapabilirler? İş başvuru süreçlerinde nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl işliyor?
Biz aslında her yani platformda hemen hemen varız. Yani işte Instagram'da varız, Twitter'da varız. İşte hatta yani comments olarak da varız, Datorade olarak da varız. Ve bunların işte ilanları hem LinkedIn hem işte Twitter hem Instagram vesaire üzerinden çıkılıyor. Aynı zamanda işte reklam vesaire olarak da karşımıza çıkabiliyor bu arada. Yani ben sık sık görüyorum yani. Yani ilanlara başvurulabiliyor. Bazen işte bizim İK ekibi ulaşabiliyor ilgili arkadaşlara. Potansiyel adaylar şeylerin önüne düşüyor işte. Line manager'ların önüne düşüyor. Zaten bir ihtiyaç doğrultusunda genellikle bu ilanlar veriliyor. Dolayısıyla o ilanlar için atıyorum Datorade'e uygun profiller ya da işte stüdyo projelerine ya da cloud projelerine uygun profiller diye aslında bir ayrımımız var. Bazen hatta bazı adaylar böyle birden fazla klasmana düşebiliyor. Yani hem yani işte aslında üç tarafa da çok katkı sağlayabilecek kişiler geliyor sık sık. Uygun hani profili uygun olan arkadaşlar işte tabii işin şeyine de var yani DevOps yapacak kişiye HackerRank göndermiyoruz tabii ki ama yani geliştirme yapacak kişilere genellikle bir HackerRank sınavı ödevi gönderiliyor. O eğer işte belli bir puan vesaire bir şey oluyor onun, o eğer okeyse daha sonra bir ya da iki kere işte bir toplantı yapılıyor. Bu eskiden ofise davet edilerek yapılıyordu. Şimdi artık çevrimiçi araçlar üzerinden yapılıyor. Onlar da zaten okeyse işte bazen mesela şey oluyor işte İK görüşüyor ve işte atıyorum o departmanın menajeri yöneticisi görüşüyor. Sonra mesela atıyorum Datorate içinse mesela ilgili arkadaş işte biz de görüşebiliyoruz yeri geldiğinde. O eğer o görüşmeler sonucunda da her şey uygunsa zaten teklif aşamasına geçiliyor ve süreç o şekilde tamamlanıyor aslında.
O zaman yani LinkedIn'den herhalde insanlar sizin arayışlarınızı görüyor değil mi? Bir yol orası.
Evet, evet. Yani Instagram'dan da ben hani reklamlar vesairesinden çok sık görüyorum. Twitter'dan vesaireden de görüyorum ama ana şey sanırım hem bizim site hem LinkedIn üzerinden de.
Oraya gidiyordur o reklamlardan muhtemelen zaten.
Evet, evet. Çok büyük ihtimalle öyledir abi.
Peki süper abi. Yani çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Yok abi. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Güzel bir sohbet oldu bence de. Umarım hani atladığımız bir şey olmamıştır. Ben de teşekkür ederim kendi adıma.
Okeydir. Bugün Comensis'ten Alper Kanat'ı dinledik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.